Merhaba kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Talha Polat ve çok kıymetli konuğumuz Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Doktor Hüseyin Kayapınar. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Elhamdülillah, çok şükür. Sizler de iyisiniz.
Bizler deyiz, teşekkür ederiz.
Allah iyilik versin. Hayırlı olsun.
Allah sana razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Programımıza geçmeden WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Bizler de bu suallerinizi hocamıza tevcih eder, cevaplarını sizlerle buluştururuz Allah'ın izniyle. Ve değerli dinleyenler, bundan sonra Fıkıh Saati'nin yeni moderatörlüğünü bendeniz Talha Polat üstlenmekteyim. Rabbim en güzel şekilde bu programı istifadenize sunabilmeyi bizlere nasip eylesin diyor ve kıymetli hocama dönüyorum. Hocam tekrardan hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ben de tekrar edeyim. Programı hazır, hayırlı olsun inşallah.
Allah razı
verimli
olsun.
Olur.
Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi ağırdan sorularıma geçiyorum hocam. Öncesinde bir mevzu var. Size müsaadenizle ondan bahsetmek istiyorum. Sorumla alakalı. Geçenlerde bir arkadaşım bahsetti hocam. Kendisi bir cami avlusunun yanından geçerken bakmış ki cenaze namazı için toplanmışlar. Sevabına dahil olayım niyetiyle avluya giriyor fakat abdestinin olmadığını fark ediyor. Bu sırada tabii şadırvana giriyor, abdestini alıyor lakin cenaze namazına durup bitiriyorlar. Kendisi bana orada şunu söylemişti: acaba teyemmüm abdesti alıp namaza dursaydım cenaze namazım kabul olur muydu diye. Şimdi bu olaydan istinaden bir sorumuz var. Hemen onunla başlamak istiyorum müsaadenizle. Su mevcut olduğu halde abdest alıncaya kadar namaz vaktinin çıkmasından endişe eden kişi teyemmümle namaz kılabilir mi?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Tabii bu sorunun iki yönü var. Bir, cenaze namazı teyemmümle kılınabilir mi?
Evet.
İki, diğer namazlar teyemmümle
vakit
kılınabilir.
Vakit namazı gibi, evet.
Şimdi malum, namazların farzlarından birisi taharet. Yani buna biz necasetten taharet diyoruz. Bir de hadesten taharet. İki türlü temizlik var. Necasetten taharet dediğimiz şey, necaset pislik demez. İnsanın elbisesinde, namaz kıldığı yerde, vücutunda dinin pis saydığı şeylerden birinin olması halinde belli bir büyüklüğe de uğraşınca onunla namaz kılınmaz. Hadesten taharet ise manevi kirliliklerden temizlenmedir ki o da ikidir: gusül ve abdest. Yani namazların sahih olması için bu şart. Ve normalde temizlik maddesi sudur. Temizlik maddesi sudur. Ve bizim gusletmemiz, abdest almamızın geçerli olması için bu temizliği suyla yapmamız gerekir. Esas olan budur. Peki su bulunamazsa ne olur? O zaman onun yerine, ki bizim dinimize mahsus olmak üzere teyemmüm meşru kılınmıştır.
Evet.
Kur'an-ı Kerim ayetiyle vardır bu. Şimdi teyemmüm ne zaman yapılır? Bir, su bulunamazsa. İki, su bulunur ama kullanma imkanı olmazsa.
Evet.
Ne demek? Su bulunamama, dağdasın, kırdasın, çevrende 3-5 kilometre mesafede su yok, kaynağı yok. Namaz kılacaksın. O zaman sen ne yaparsın? Biraz geciktirirsin su bulma umuduyla, vakti çıkmamak kaydıyla. Bulamazsan teyemmüm edersin, namazı kılarsın. Niye? Burada çünkü su bulamadın.
Evet.
Bir de su bulunur da kullanamazsın. Kullanma imkanı olmaz. Nedir o? Mesela kışın buz gibi bir havadasın. Gusletmen gerekiyor. Efendim, o suyu ısıtma imkanın yok. O suyla gusledersen hasta olacaksın ve sen teyemmüm yaparsın, gusül yapmazsın. Veya bir çeşme var. Çeşmenin başında aslanlar
evet,
durmuş.
Vahşi hayvanlar.
Seni oraya yaklaştırmıyor. Ha, ne yaparsın? Teyemmüm yaparsın. Veya kuyu var. Su var kuyuda ama suyu kuyudan çıkaracak kova yok. İp yok. Ne yaparsın? Teyemmüm yaparsın. Yani bu şekilde teyemmüm meşrudur.
Evet.
Ve bu teyemmümle hem cenaze namazı hem de su olmadığı veya kullanılmadığı takdirde ve diğer namazlar da kılınır. Peki su olduğu halde,
evet,
ve kullanılma imkanı olduğu halde teyemmüm yapabilir miyim? Cenaze namazında bu mümkün. Yani diyelim ki, değil mi, senin bahsettiğin gibi cami avlusuna geldin, bir cenaze hazır.
Evet.
Cenaze namazı başlanıyor. Sen abdest almaya kalksan ona yetişemeyeceksin. Evet, hemen orada bir teyemmüm edersin usulüne göre ve namazı kılarsın. Cenazeyi kılarsın. Niye? Çünkü cenaze namazının kazası yok.
Evet.
Yani ben şimdi bunu kılmayayım da sonra kaza edeyim, yok. Ama vakit namazlarında öyle değil.
Evet.
Vakit namazlarını vaktinde kılamazsan kaza edersin. Onun yerine var. Öyle olunca da vakit namazlarını, vakit geç kaldı diye abdesti terk edip teyemmümle, yani abdest terk edip teyemmümle kılarsan olmaz, caiz değildir.
Çünkü kazası var.
Kazası var. Ha, şimdi demek ki o zaman şu, kaza namazındaki bayram namazı da buna dahil
edilebilir. Bayram ve cenaze namazı.
Dahil edilebilir. Vakit çıkacaksa veya namazı kaçırma ihtimalin varsa abdest yerine teyemmüm edersin, namazı kılarsın. Niye? Çünkü bunların kazası yok.
Anladım.
Peki cuma namazının kazası da yok. Cuma namazında olur mu? Olmaz. Niye? Cuma namazının yerine öğle namazı var.
Evet.
Yani ben abdest aldığım takdirde cuma namazına yetişemeyeceğim. Öyleyse teyemmüm yapıp abdest cuma namazı kılabilir miyim? Hayır. Niye? Çünkü cuma namazını sen abdest aldıktan sonra cemaat namazı kılmış olsa bile öğle namazı kılarsın ve senden o yükümlülük düşer. Ha, ve vakit namazlarında da dediğim gibi vakit çıkacak, namazı kaçıracağım, cemaati kaçıracağım endişesiyle abdest alma imkanı olduğu halde abdesti terk edip teyemmümle o namaz kılınmaz.
Anladım hocam. Yani cenaze namazı ve bayram namazı kazası olmadığından mütevellit, bundan müstesna oluyorlar.
Evet.
Anladım hocam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam, malumunuz bu boya, oje, ruj, yani günümüzde kadınlarda makyaj malzemeleri, erkeklerde ise saç spreyi, jöle gibi maddeler günümüzde yüksek oranda kullanılıyor. Bu gibi maddelerin kullanımı hocam abdeste engel midir?
Şimdi demin de bahsettik. Abdestin farzlarından birisi necasetten taharet. Birisi de hadesten taharet. Necasetten taharet, elbisedeki, vücuttaki o pisliğin giderilmesi. Yıkanarak bir sıvı ile onun giderilmesi. Hadesten taharet de abdest ve gusül dedik. Abdest de ayet-i kerime ile sabittir. Diyor ki namaz kılacağınız zaman, namaza kalktığınız zaman ellerinizi yıkayınız dirseklerinizle beraber. Yüzünüzü yıkayınız, başınızı meshediniz ve ayaklarınızı da topuklarla beraber yıkayınız. Ayet. Kur'an-ı Kerim ayetinin manası.
Evet.
Şeyde de gusülle ilgili olarak da cünüp olduğunuz zaman tertemiz temizlenin. Ve in kuntum cünüben fettahharu. Ayet bu şekilde. Yani eğer siz cünüpseniz tertemiz temizlenin. İyice temizlenin. Şimdi dolayısıyla abdestimin olabilmesi için bu saydığım yerlerin ve suyun ulaştırılması lazım. Suyun ulaştırılması. Tabii başı meshederken saçımızın üzerine mesh yeterli. Saçların tabanla ulaşmasına gerek yok. Ama diğer üçü, yani el, yüz ve ayaklarda o yıkanması gereken yerlerin tamamen yıkanması lazım. Ve keyfi olarak o yıkanması gereken yerlerde suyun altına geçmesine mani olacak bir maddenin bulunmaması lazım. Keyfi olarak kaydını koydum. Niye? Çünkü zorunlu olarak eğer oralara bir şey konuyorsa, mesela diyelim ki boyacı.
Evet.
Boyacının eline, tırnaklarının arasına boya şey yapmış ve çıkmıyor.
Evet.
Onun da namaz abdest alınabilir. Veya şunu örnek verler, çiftçi.
Çiftçi, evet. Tırnaklarında çamur girebiliyor.
Tarlayla uğraşıyor. Çamur tırnaklarının arasına giriyor. Ha, o mazerettir.
Üstesna.
Ama onun dışında oje gibi veya ne bileyim buna benzer diğer kadınların kullandıkları makyaj malzemeleri,
evet,
ister erkekler olsun ister kadın, eğer vücutun abdeste yıkanacak organların usulde ise vücudun herhangi bir yerinde suyun geçmesine mani olur ise o takdirde o abdest olmuyor veya usul olmuyor. Şimdi ojenin tırnaklara sürüldüğü zaman altına suyu geçirmediği belli biliniyor.
Evet.
Ama rujdan bahsettim.
Evet.
O altına su geçirmeye mani mi değil mi bilmiyorum. Yani bizim burada şeyimiz şu. Mesela kına, bunda problem yok. Kına yaktığı zaman evet. ellerine, bu abdestle mani değil. Çünkü o üzerinde bir şey, tabaka oluşturmuyor. Yani bizim buradaki ölçümüz şu. Yıkanması gereken yerlerde, zorunluluk olmadığı halde, altına suyun geçmesine mani bir tabaka teşkil eden şeyler varsa, onunla abdest olmaz, gusül olmaz. Abdest alınacağında veya gusül alınacağında bu tabakaların giderilmesi lazım. Aksi takdirde abdest olmaz. Evet.
Anladım hocam. Hocam, bu sorumuz biraz daha hanımefendileri kapsıyor tabii. Abdest alabileceği uygun bir ortam bulamayan kadın, yine teyemmüm ederek abdest, namaz kılabilir mi diye bir soru gelmiş.
Şimdi tabii bu ilginç bir soru. Yani bizim kaynaklarımızda bu yok. Pek fazla. Evet, yani işaret edilen şeyler var ama. Niye? Çünkü genelde kadınlar evlerindeydiler. Dışarı çıkmazlardı falan ama şimdi çarşı pazar kadınlar çıkıyor. Ve camilerin önünde abdestler alıyor. Tabii bazı yerlerde hanımların abdest alma yerleri var. Son zamanlarda yapılan camiler güzel bir şey. Ama bizim eski camilerimizde yok mesela bu. Diyelim Beyazıt Camii'nin ve Fatih Camii'nin abdest alma yerleri açıktan. Şimdi böyle bir durumda kişi ne yapacak bu hanım? Şimdi demin teyemmümden bahsederken, su bulunamazsa veya su bulunduğu halde kullanma imkanı olmazsa tabirini kullandık. Bundan hareketle bazı son dönem kaynaklarımızda kadınların dışarıda abdest alma imkanları yoksa, namaz vakti de var, o takdirde teyemmüm edilebileceklerine dair bilgi var.
Anladım.
Ama teyemmümle. Ancak bazı kaynaklarda yine onlar belki farklı, bunlar şey değil, içtihat değil. Yani mezhep imamlarından nakledilen şeyler değil veya Kur'an-ı Kerim'de, hadiste bu geçmez bu şekilde. Sonraki dönem alimlerinin ortaya koydukları bir görüşler bunlar. Ama bazıları da diyorlar ki sonradan kaza etse şey olur, daha ihtiyatlıdır. Yani tamam, teyemmüm ederek namazı kılsın, abdest alamıyor çünkü. Sonradan onu ihtiyaten kaza etsin. Sen yanlış hatırlamıyorsam Tahtavi var, Merakul Fela haşiyesi. Orada bu bilgi yer alıyor zannediyorum, hatırladığım kadarıyla. Öyledir. Ha, bir de burada şunu hatırlatalım. Mesela hanımlar diyelim ki bir şekilde ayaklarını, kollarını kurudular. Ama başörtülerini çıkarması falan, gerçi kendi kendilerine, yani bir uygun bir yerde abdest aldıklarında da bu problem. Çünkü bane giyiyorlar başlarına. Onu çıkarması, takması falan bir külfet. O yüzden onlara kolaylık olsun diye başlarının arka kısmından, yani başörtülerin arka kısmından ellerini başlarına uzatarak abdest alıp başlarını meshedebilirler. Yani illa alından olması şart değil. Tabii mümkünse alın tarafından, alının üst tarafına daha iyi ama bu kadınlar için bir ihtiyaçtır, bir zorunluluk gibi kabul edilir. Onlar arkadan da başlarını meshederek namazlarını kılabilirler.
Evet. Şöyle bir soru gelmiş hocam. Kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilebilir mi?
Şimdi sözleşme. Şimdi sözleşmeler, birkaç çeşit sözleşme olabilir. Onlara akit diyoruz. Bir, lazım akitler vardır. Yani tarafları bağlayan akitler vardır. Sözleşme. Yani bir sözleşme yapıldığı zaman, sözleşme ne demek? İki kişinin bir hukuki sonuç meydana getirmek üzere iradelerinin birleşmesidir.
Evet.
Yani buna akit diyoruz biz. Yani bir şeye sözleşme, akit diyebilmemiz için iki kişi lazım. Ve bu iki kişi hukuki bir sonuç doğurmak üzere iradelerinin birleşmesi lazım. Demek ki burada üç tane ayağı var sözleşmenin. Bir, iki kişi olacak, iki taraf olacak ve iradeleri birleşecek. Üçüncüsü de hukuki bir sonuç meydana gelecek. Mesela satım. Satım akdi, bu bir sözleşmedir. Ne yapıyor? İki kişi var. Bir satıcı var, bir alıcı var. Tamam. Bu ikisinin iradesi birleşiyor. O malın satıcının mülkiyetinden alıcının mülkiyetine geçmesi için o iradeler birleşiyor. Yani birisi sattım diyor, öteki aldım diyor. Üçüncüsü de yapılan bu sözleşme hukuki bir sonuç doğuruyor. Yani artık bu sözleşme yapıldıktan sonra o mal satılan mal müşteriye geçiyor. Ve müşteri de satıcıya şey vermesi gerekiyor. Para vermesi gerekiyor. Bu akittir. Ve bu akitler bazıları ıvazlıdır. Yani iki tarafta bir şey verir karşı tarafa. Satış gibi, kira gibi. Mesela satışta ben diyelim ki bu bardağı sana satıyorum. Sen de alıyorsun. Ne yaptık şimdi? Birimiz bardak verdik. Birimiz de para verdik.
Alışveriş yapmış.
Alışveriş yaptık. Veya kirada malımızın menfaatini satmış oluyoruz. Mesela diyelim ki ben evimi sana kiraya verdim. Evimin menfaatini sana vermiş oluyorum. Sen de ona karşılık bana para veriyorsun. Buna ıvazlı, bedelli akitler diyoruz. Bu tür akitler bağlayıcıdır. Yani böyle bir sözleşme yapıldığı zaman artık taraflardan birisi tek taraflı olarak cayamaz. Ya bir de şey vardır böyle ıvazsız. Yani karşılığı olmayan mesela ariyet. İreti veriyorsun birine malı. Veya karz, borç verme. Yani mesela borç verdim 3 aylığına. Yarın gelip diyebilirim ki ya kardeşim kusura bakma ben sana 3 aylığına verdim bu parayı ama benim paraya ihtiyacım oldu ver benim borcumu diyebilirim. Sen de ya olur mu öyle şey yani 3 aylık konuştuk dersin belki de bu şey ifade etmez. Yani şimdi kira ıvazlı bir akittir. Yani iki tarafın birbirlerine bir şeyler verdiği bir akittir. Mal sahibi malının menfaatini veriyor. Kiraya tutan da ona karşılık para veriyor. Bu bağlayıcı. Peki mesela alım satımda da bunu uyarlarsak ben sattım sen aldın. Sen 3 gün sonra gelip bana diyebilir misin? Efendim ben vazgeçtim. Al şu malını ver paranı. Diyebilirsin ama ben kabul etmek zorunda değilim.
Evet.
Ancak ne zaman olur? Mesela sen bana getirirsin sattığın malı. Dersin ki hocam sen bunu bana sattın. Fakat bak burada bu kusuru varmış bunun ayıbı varmış. Al bu malı ben ver paramı diyebilirsin. O zaman vermek zorundayım. Veyahut da gelir bana dersin ki ya ben sana senden o malı satın aldım ama. Meğer bende de varmış aynısı. Bilememişim. Gel şu akdi beraber feshedelim. Olur derim. Karşılıklı rıza ile feshedilebilir. Karşılıklı
rıza ile.
Buna ihale tabir edilir fıkıhta. Ama tek taraflı olarak herhangi bir meşru sebep yokken ben bundan vazgeçtim. Al malını ver paramı diyemezsin. Kirada da aynı şeydir. Kirada bir süre şartı var. Süre. Yani kiranın geçerli olması için şartlar var. Bunlardan birisi de vadenin belli olması lazım. Yani kiracı kaç ay oturacak, kaç sene oturacak, ne kadar bu kiraladığı arabayı kullanacak. Bunun süresini belli edilmesi lazım. Süre belli edilmiş ise artık bunlar bunu bağlar. Taraflardan birisi süre dolmadan ben bu akdi feshediyorum. Almalın dediği takdirde kiraya verim kardeşim. Ben sana şu kadar süreyle kiraya verdim. Otursan da oturmasan da kira bedelini isterim diyebilir. Yani kiracı keyfi olarak vade dolmadan önce kira sözleşmesini bozamaz. Feshedemez. Bunun bazı istisnaları var. Nedir o? Kiracı açısından baktığımız zaman kiracı o kiralama amacı işte yaptığı işten vazgeçiyor. Mesela adam diyelim ki esnaflık yapacak. Bir şey mal satacak. Hı hı. Ne yapıyor? O işten vazgeçiyor. Ya diyor ki ben dükkanı kapattım. Diyebilir. Bu bir. İki. Mesela kiracı ev kiralamıştır. Memurdur. Tayini çıkmıştır. Başka yere gidecektir. 3 sene elinde tuttu. 2 sene sonra tayini çıktı. Ne oldu? Burada bir zaruret var. O zaman feshedebilir. Veya mal ev sahibi veya dükkan sahibi borçlanmıştır. Borcunu ödemesi lazım. Ve borcunu ödeyebilmesi için bu dükkanı veya bu evi satmak zorundadır. Başka türlü borcunu ödeme imkanı yoktur. O zaman tek taraflı feshedilebilir. O zaman şöyle diyelim, toparlayalım. Normal şartlarda kira akdi tek taraflı olarak vade dolmadan feshedilemez. Ama vade dolduğu anda feshedebilir. Taraflardan birisi. Ancak bazı istisnai durumlarda kiracı veya kiraya veren bazı istisnai durumlarda kira akdini feshedebilir. Ne bileyim söylediği bu istisnai durumlarda işte tayinin çıkıp başka yere gitmesi, meslek değiştirmesi veya şeyin mal sahibinin iflas etmesi gibi durumlar.
Eyvallah hocam. Hocam namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı diye bir soru gelmiş.
Şimdi abdesti bozan şeyler genel nedir biliyor musun? Vücuttan çıkan pis şeylerle bozulur abdest.
Evet.
Vücuttan çıkan pis şeyler nedir o? Kandır.
İdrardır.
İdrardır, dışkıdır.
Evet.
Yeldir. Ve bazı durumlarda kusmuktur.
Evet.
Ha, şimdi ağlamak gözyaşı. Hı hı. Bundan dolayı abdest bozulmaz. Veya burun akıntısı. Bundan dolayı abdest bozulmaz. Geniz akıntısı. Bundan dolayı abdest bozulmaz. Ter. Bundan dolayı abdest bozulmaz. Bak bunların hepsi vücuttan çıkıyor.
Evet.
Ama pis değil.
Pis değiller.
Şimdi ağlamakta böyle bir şey yok. Sadece gözyaşı.
Tabii.
Ancak yani abdestle hiçbir alakası yok. Yani ister namaz dışında olsun ister namaz içinde olsun. Abdest bozulmaz ağlamakla. Ancak namaz bozulur mu bozulmaz mı?
Evet, namaz içerisinde.
Namaz içerisinde ağlarsa o bozulur mu bozulmaz mı? O arada bir şey söz konusu olabilir. O da nedir? Eğer dünya işiyle ilgili bir konudan dolayı ağlarsa ve ah oh vah gibi ifadeler kullanırsa onun namazı bozulur.
Bozulur.
Ama öyle değil de
cezbe haline falan girer.
Cezbe hali, uhrevi bir mesela ayet okunuyor, cennetten bahsediyor. Cehennemden bahsediyor. İnsan bunun anlamını anlıyor ve ağlıyor. Bundan dolayı namaz da bozulmaz, abdest de bozulmaz.
Eyvallah hocam. Şimdi hocam cuma namazında imam hutbeyi irad ederken ya bazen maalesef karşılaşıyoruz. Kimisi işte telefonuyla uğraşıyor. İşte kimi yanındakine el kol hareketleri yapıyor. Kimi uyukluyor. Yani bu gibi davranışlar cuma namazının geçerliliğine herhangi bir sıkıntı verir mi?
Şimdi cuma namazı namaz.
Evet.
Namaz diyor. Cuma namazı diyoruz. Fakat diğer namazlardan farklı olarak bir de hutbe var. Hutbe olmadan cuma namazı olmaz. Yani kıldığımız bir namazın cuma namazı olması için cuma günü öğleyin mutlaka hutbe olması lazım. Ancak camiye gelen herkesin hutbe dinlemesi şart değil namazın saati için.
Hmm.
Yani mesela bir kişi bile dinlese hutbeyi, o hutbe okunmuş demektir. Ancak hutbede bir espri var, bir amaç var. Hutbe nedir? Bir nasihattir, vaazdır, bilgilendirmedir. Ve bunun dinlenilmesini ister Cenab-ı Hak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak daha çok ayet-i kerime o anlamı ama hutbeye de teşmil ediliyor. Ve izâ kuru'el Kur'ânu feslemi'û leh. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Bunu bazı alimler hutbenin de buna dahil olduğunu söylerler. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlerde hutbeyi dinleme teşvik ediliyor. Ve hutbe dinlenmediği takdirde sevaptan mahrum kalınacağı söyleniyor. Namazın geçersiz olacağı değil. Sevaptan mahrum kalacağı.
Sevaptan mahrum.
Ki tabi Resulullah döneminde cep telefonu yoktu.
Evet.
Ve bu hutbe dinlemeye engel olan şey konuşmaktı.
Konuşmak.
Ve Peygamberimiz yani hutbe okunurken, irad edilirken konuşmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmak için yanındaki de sus demen bile o namazın sevabını kaçırır diyor. Sus demen bile. Ve bu ne zaman başlar? Hatip minbere çıktığı andan itibaren başlar. Şimdi dolayısıyla bir kimse hutbe okunurken telefonla uğraşıyor. Maalesef bunu görüyoruz gençlerde. Diyelim ki bazısı uyukluyor. Tabii abdesti bozacak şekilde buyursa ayrı. Uyukluyor. Veya bazıları konuşuyor.
Evet.
Ama öbür taraftan bazıları da dinliyor hutbeyi. Şimdi bu konuşan, efendim, uyuklayan, dinlemeyen ama o bazen, mesela ben köyümüzde hatırlıyorum. Adamlar çalışıyorlar, yorgunlar. Camide dinlendikleri tek gün cuma gün. Bizim köyümüzde hafta talihleri cuma gündü. Cuma gün Ve camiye geldiği zaman adamlar uyuklarlardı.
Belki de horluyorlardı yani.
elde olmayan şeyler evet. Tabii ama mümkün mertebe tabii dik tutma insanın kendisini. Evet. Fakat o konuşma ve şey, telefonla meşgul olma iradi bir şeydir. Bunlardan vazgeçmek insanın elindedir, bunlarla uğraşmamak. Ve bunlar ne yapıyor? Şey kaçırıyorlar, sevaptan mahrum kalıyorlar.
Sevaptan mahrum kalıyorlar.
Ama cuma namazı namazdır. Çünkü cuma namazı demin söylediğim gibi namaz olan şeye cuma namazı diyoruz biz.
Eyvallah hocam.
Hutbe gerekli olan başka.
Hocam namaza durduk fakat kaçıncı rekatta olduğumuzu unuttuk. Veya kaç rekat kaldığı konusunda tereddüt ediyoruz. Bu durumda ne yapmamız gerekir?
Şimdi ilk defa böyle bir şey başımıza geliyorsa
evet.
Namazı bırakırız, tekrar baştan alırız. İlk defa. Daha önce hiç böyle bir şey başımıza gelmemiş. Bir şekilde diyelim ki işte dün yatsı namazını kılarken veya öğle namazını kılarken böyle bir tereddüde düşmüşüz. Bozarız namazı, yeniden başlarız. Ama ara sıra bu başımıza geliyoruz. Ki artık bu insanların kafalarında her şey var.
Evet.
Çok sık bu durum insanların başına geliyor. Aynen. Bazı sıkıntılardan kaynaklı olarak. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Bir kitaptan mı okudum yoksa birisinden mi dinledim? Mehmet Akif Ersoy rahmetli. Şeyde Mısır'da. Yani belli bir zaman sonra Mısır'a gitti. Hı-hı. Türkiye'den.
Evet.
Ki o işte Türkiye'de bazı dini hayatın, dini tedrisatın falan kaldırıldığı dönemler veya dini hayatın engellenmeye çalışıldığı dönemler falan. Mesela ezanlar bilmem Türkçe okumuş vesaire. O esnada bazı Türkiye'deki bazı İslam alimleri dışarıya gitmişler. Yani bunlar içerisinde Akif de var. Ve Akif Mısır'dayken oradakiler, talebeler üstad şiir yazmıyor musun? Çünkü Mısır'da hiç şiir yazmamış. Şiir yazmıyorsunuz, niye yazmıyorsunuz diye demiş ki çocuklar kendimi zihnimi toparlayamıyorum. Neredeyse sehiv secdesi yapmadan namaz kılamıyorum. Yani kafa meşgul. Tabii çeşitli sebepler meşgul edebilir insanı. Bir, ümmetin çektiği sıkıntılar meşgul edebilir. İki, efendim dünyevi şeyler, gayretler meşgul edebilir. Bu amaca göre bu meşguliyet iyi veya kötü olabilir. Ama sonuçta şu. Zaman zaman hepimizin aklına yapıyoruz bunu. Yani şaşırıyoruz. Acaba ben kaç rekat kıldım? Ha, şimdi ilk defa olduğu zaman dedik, başa geldiği zaman namaz tekrar baştan alınır, yeniden kılınır. Ama ara sıra böyle başa geliyorsa bu durumda olan kişi şöyle zanda bulunur, zan. Yani ben acaba iki mi kılmıştım, üç mü kılmıştım diye şüphe etti. Eğer zannı galibi %60 ben iki kıldım diyebiliyorsa, o zaman iki kılmış gibi namazına devam eder. Zannı galibi
eşitse,
üç kılmış şeklindeyse, o zaman üç rekat kılmış olarak devam eder. Ama eşitse, yani şek halindeyse,
evet,
şüphe
halindeyse,
yani %50 %50 bir tarafa gönül kaymıyor, o zaman o iki ihtimal var ya, evet, onlardan azı esas alır. Azını, ve namazın geriye kalan kısmını onun üzerine bina eder. Ama bundan sonra her rekattan sonra oturur.
Her rekattan sonra oturur.
Ve sonunda da sehiv secdesi yapar. Mesela öğle namazı kılıyorum. Şaşırdım. Ya ben bir mi kıldım, iki mi kıldım? Ve bir yere de kanaatim oluşmadı. Kendim bir de rekat kılmış kabul ederim. Ama otururum. Ettahiyyatı okurum, kalkarım. Bir rekat daha kılarım, yine otururum. Ettahiyyatı okur, kalkarım. Şimdi bu ikinci de olabilir, üçüncü de olabilir. Ondan sonra tekrar kalkarım, yine ettahiyyatı Fatiha okurum, bu sefer sure okumam. Otururum, ettahiyyatı okurum. Tekrar kalkarım. Yine Fatiha okur, otururum. Ettahiyyatı okur, secde yaparım. Ne yaptım şimdi ben? Her rekattan sonra oturdum.
Oturduk.
Ama bu kıldığım rekat sayısı 4 de olabilir, 5 de olabilir.
Evet.
Niye? Çünkü ben 1 mi kıldıydım acaba, 2 mi kıldıydım tereddüdü yaşadım ya.
Evet.
1 kıldığımı kabul ettim ama 2 kılmış olma ihtimalim de var.
Evet.
Dolayısıyla onun için her rekattan sonra oturdum. Çünkü bu kade-i ahire farz ve aradaki oturmalar da vacip.
Evet.
Bunları terk etmemiş oldum. Bu şekilde kılar.
Eyvallah hocam. Hocam, üzerinde resim olan elbiseyle namaz kılınabilir mi diye bir soru gelmiş.
Şimdi biliyorsunuz dinimiz canlı resimlerin meşru görmez. Peygamber Efendimiz'in hadislerine dayanır bu. Canlı varlıkların, yani işte hayvan olabilir, bu insan olabilir.
Evet.
Bunu hoş karşılamaz. Peygamber Efendimiz'in hadisi var bunda. Tabii o çeşitli şekillerde yorumlanıyor zamanımızda. Oralara girmeyelim ama insanın elbisesinde veya namaz kıldığı yerde resim varsa, canlı resmi varsa, bu şekilde namaz kılmak mekruh.
Mekruhtur.
Yani namazı namazdır ama sevabı eksik olur.
Hı-hı.
Yapmasa daha iyi olur.
Anladım hocam. Hocam, malumunuz sehiv secdesini bildiğimiz üzere farzın tehirinde, yani gecikmesinde, vacibinse terk ve tehirinde yapıyoruz. Fakat sehiv secdesini yapmamız gereken durumda da unuttuğumuz zaman bu kişinin bu durumda ne yapması gerekir?
Yani sehiv secdesi yapması gerekirken
bu yapmayı unutan kişi.
Yapmayı unutan. Şimdi tabii sehiv secdesini gerektiren şeylerden bahsettim sen. Top genel olarak farzın unutarak tehiri, geciktirilmesi.
Evet.
Namazın farzlarından birinin. Veya vaciplerinden birisinin unutarak terk edilmesi veya geciktirilmesi. Mesela farza örnek verelim. Ne yapıyoruz? Önce Fatiha okuyoruz, sonra sure okuyoruz. Ama ters yaptık. Mesela bu sehiv secdesini gerektirir. Veya kunut duasını terk ettik. Sehiv secdesi gerektiriyor. Ne yapıyoruz şimdi? Eğer biz unutmuşsak veya hata etmişsek, sehiv secdesi yapmayı unutmuşsak veya hata etmişsek, namazımız namazdır. İade etmemize gerek yok. İş bitmiştir. Ama eğer namaz içerisindeyken biz ettahiyyatı okuduk, unutmuşuz, salli barik okuduk, selam verdik, sehiv secdesi yapacaktım, unutmuşum,
unuttum,
geldi. Eğer bu ara namaza aykırı bir hareketimiz olmamışsa,
evet.
Ya ne demek namaza aykırı? Konuşmamışsak biriyle, yönümüzü kıbleden başka tarafa çevirmediysek, abdestimiz bozulmadıysa,
evet,
sehiv secdesi yaparım. Onu telafi etmiş olurum. Ha ne olur? Ettahiyyattan sonra değil de salli barikten sonra yapmış olurum. Veya selamdan sonra. Ama namazım bozulmadı da. Fakat namaz bitmiş. Ayağa kalkmışım, yürümüşüm. Eyvah ya, ben sehiv secdesi yapmam gerekiyordu, unuttum dedim. Yapacak bir şey yok. Ama kasten terk edilirse o zaman namazı iade etmesi de vacip olur.
Eyvallah hocam. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Şahsım adına çok istifade ettiğim bir program oldu. İnşallah kıymetli dinleyicilerimiz de istifade edebilmişlerdir. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla Fıkıh Saati programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sürçülisan ettiysek affola. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun efendim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.